Ayrım 31. Körlük. Hosea Ramao sayfa 339. 17. Ertesi gün yataklarından henüz kalkmamışlardı ki doktorun karısı kocasına evde yiyecek çok az şey kaldı. Çıkıp bir dolaşmak gerekiyor. Bugün daha önce gittiğim o süpermarkete yeniden gidip bir iki haftalık erzak düzmek istiyorum. Tabii orayı hala kimse keşfetmemişse dedi. Ben de seninle gelirim. Bir ya da iki kişiden daha bizimle birlikte gelmesini isteriz. İkimiz birlikte gidelim daha iyi. Hem daha kolay olur, hem birbirimizi kaybetme riskini azaltmış oluruz. Özürlü altı kişinin yükünü kaldırmaya daha ne kadar dayanacaksın? Dayanabildiğim süre dayanacağım ama eskisi kadar güçlü olmadığımı da kabul etmem gerekiyor. Zaman zaman kendimi öteki insanlarla eşit olabilmek, onlardan daha fazla yükümlülük üstlenmemek için kör olsam diye düşünürken yakalayıp şaşırıyorum. Sana bağımlı yaşamaya o kadar alıştık ki, yardım edemez hale gelecek olsan, bu bizim için ikinci bir körlük gibi olurdu. Senin gözlerin sayesinde ötekiler kadar kör olmama şansını yakaladık. Gücüm yettiği sürece yardımcı olacağım. Daha fazlasına söz veremem. Bir gün bu dünyada artık yararlı hiçbir şey yapamaz hale geldiğimizin farkına vardığımızda, yaşamımıza son verecek kadar cesaretli olabilmeliyiz. Onun basitçe söylediği gibi, kimin? Onun. Dün gecenin mutlu erkeğinin mi? Bugün aynı şeyi söyleyemeyeceğimden eminim. İnsanın düşüncelerini değiştirmesi için sağlam bir umuda bel bağlaması yeterli. Onun böyle bir umudu var. Tanrı izin versin de o umut sürsün. Sesinde hafif bir hoşnutsuzluk var gibi. Hoşnutsuzluk mu? Neden olsun ki? Sana ait olan her şeyi elinden almışlar gibi. O korkunç yerdeyken o genç kızla aramızda geçen şeyden mi söz ediyorsun? Evet, benim yanıma gelen o olmuştu, unutma. Belliğin seni yanıltıyor. Sen onun yanına gitmiştin. Emin misin? Kör değildim. Öyleyse sana yemin edebilirim ki, yalan yere yemin etmiş olursun. Belliğin böyle hatalara düşmesi tuhaf. Buna karşın bu hataya neden düştüğünü anlamak kolay. Fethetmek zorunda kaldıklarımızdan çok. Kendini bize kendinden sunanları sahipleniriz. Ama bir daha hiç gelmedi. Ben de ona gitmedim. İstiyorsanız birbirinizle kafanızın içinde buluşursunuz. Bellek denen şey bu işe yarıyor. Kıskanıyor musun? Hayır, kıskanmıyorum. Hatta o işi yaptığınız gün bile kıskanmadım. Sana ve ona acıdım yalnızca. Ayrıca kendime de acıdım. Çünkü size hiçbir biçimde yardımcı olamazdım. Suyumuz var mı? Biraz kaldı. Zengin sayılmayacak bir sabah kahvaltısından sonra, bu arada dün akşam olup bitenleri, aralarında yaşı küçük bir çocuk bulunduğu için sözcükleri dikkatle seçip, çocukcağızın karantina sırasında tanık olduğu rezillikler düşünülürse, bu kaygı yersizdi. Üstü kapalı olarak atıfta bulunduktan, böylelikle de kahvaltı sofrasının yoksulluğunu hafiflettikten sonra doktorun karısı ile kocası yola koyuldular. Bu kez yanlarına evde kalmak istemeyen, gözyaşı yalayan köpeği de almışlardı. Sokakların görüntüsü saatler ilerledikçe daha berbat hale geliyordu. Çöpler gece boyunca çoğalmış gibiydi. Dışarıdan henüz normal bir yaşam sürebilen bir ülkeden gelen insanlar çöplerini geceleri gizlice sokaklara boşaltıyorlardı ve biz üzerinde yalnızca körlerin yaşadığı topraklarda bulunmasak, bu beyaz karanlığın içinde çöp, kalıntı, moloz, kimyasal atık, kül, yanık yağ, kemik, şişe, iç organlar, kullanılmış pil, plastik madde, dağlar gibi kağıt yüklü hayalet arabaların ve kamyonların ilerlediğini görebilirdik sanki. Getirip atmadıkları tek şey yemek artıklarıydı. İnsanın gelecekteki iyi günleri beklerken, icabında midesini kandırabileceği meyve kabuklarını bile getirmiyorlardı. Sabahın henüz erken bir saat olmasına karşın, güneş kendini duyumsatıyor. Dağ gibi çöp yığınlarından zehirli bir gaz bulutunu andıran pis bir koku yükseliyor. Yakında yeni salgın hastalıklar baş gösterecek, diyor doktor. Kimse yakasını kurtaramayacak. Bütünüyle korunmasız durumdayız. Yağmur yağmazsa rüzgar eser, diyor karısı. Keşke öyle olsa. Yağmur susuzluğumuzu giderir. Rüzgar da bu pis kokunun bir bölümünü alıp götürürdü. Gözyaşı yalayan köpek havayı kokluyor. Kaygılı, biraz geride kalıp küçük bir çöp tepesini inceledi. İçinde saklı duran nefis bir yiyeceğin kokusunu aldı herhalde. Yalnız başına olsaydı oradan ayrılmazdı. Ne var ki ağlayan kadın yoluna devam ediyor, onun görevi kadını izlemek. Daha başka gözyaşlarını da yalayıp yalamayacağını bilemiyor. Yol almak zor. Sokakların bazısında, özellikle dik yokuşlarda sel halinde gelen yağmur suları Arabaları birbirine doğru ya da binalara doğru sürüklemiş. Arabaların kapıları çarpılmış, camları patlamış. Yerler iri cam parçalarıyla dolu. İki arabanın arasına sıkışmış bir insanın cesedi olduğu yerde çürümekte. Doktorun karısı başını çeviriyor. Gözyaşı yalayan köpek yaklaşıyor ama adamın cesedinden ürküyor. İki adım daha atıyor, sonra birden tüyleri diken diken oluyor, boğazını yırtar gibi çıkan bir sesle hırlıyor. Bu köpeğin derdi insanlara çok yakın olması. Öyle ki sonunda onlar gibi acı çekmeye başlayacak. Toplanmış körlerin, başka körlerin konuşmalarını dinleyerek vakit geçirdiği bir meydandan geçtiler. İlk bakışta hiçbiri kör gibi görünmüyordu. Ateşli biçimde konuşanlar başlarını kendilerini dinleyenlere çevirmiş, dinleyenler de başlarını konuşanlara dikkatle çevirmişti. Bu meydanda örgütlenmiş büyük sistemlerin temel ilkelerinden, özel mülkiyetten, serbest değişimden, pazardan, borsadan, vergilendirmeden, faizlerden, mülk edinmeden, kamulaştırmadan, üretimden, dağıtımdan, tüketimden, beslenmekten ve beslenememekten, zenginlikten ve yoksulluktan, iletişimden, yasal önlemlerden ve suç işleme oranlarından, piyangolardan, tutuk evlerinden, ceza yasasından, yurttaşlık yasasından, trafik yasasından, sözlüklerden, telefon rehberinden, fuhuş yuvalarından, silah fabrikalarından, silahlı kuvvetlerden, mezarlıklardan, polisten, kara borsadan, uyuşturucudan, göz yumulan yasa dışı ticaretten, ilaç araştırmalarından, kumardan, tedavi ve cenaze masraflarından, adaletten, borçlanmadan, siyasal partilerden, seçimlerden, parlamentolardan, hükümetlerden, iç bükey düşünceden, dış bükey, düzlem, dikey, yatık, yoğun, yayınık, kaçıcı düşüncelerden, ses tellerin alınmasından, söylemin ölümünden söz ediliyordu. Burada örgütlerden söz ediliyor, dedi doktorun karısı kocasına. Ben de fark ettim, diye yanıt verdi doktor ve sustu. Yürümeye devam ettiler. Doktorun karısı bir sokağın köşesinde eski dönemlerde yol göstermek için dikilen, haçlar gibi dikilmiş bir kent planını inceledi. Süpermarketin çok yakınındaydılar. Kaybolduğunu sandığı gün buralarda bir yerde elinde tuttuğu kocaman ve mutlu bir rastlantıyla içi dolu plastik torbalarla ağlayarak kendini yere bırakmış, bir köpek gelip onu avutmuş, kaybolmasını verdiği sıkıntıdan, içini saran bunaltıdan kurtulmasını sağlamıştı. O köpek şu anda yanlarında bulunan ve insan kalabalıkları yanlarına gereğinden fazla yaklaştığında hırlayıp havlayan, onları "Beni gafil avlayamazsınız, çekip gidin buradan" dermiş gibi uyaran köpekti. Sağdaki sokak ve işte süpermarketin kapısı. Kapıyı anladık. Kapı orada, bina orada ama içeri kimsenin girip çıktığı yok. Bu tür kuruluşlarda günün her saatinde görmeye alışık olduğumuz kalabalıktan eser yok. Doktorun karısı daha da beterinden korkup kocasına, "Çok geç kaldık galiba, korkarım orada bir tek bisküvi bile bulamayacağız," dedi. "Neden böyle söylüyorsun? İçeri kimse girip çıkmıyor. Belki henüz mahzeni keşfetmemişlerdir." "Ben de öyle olmasını diliyorum. Bunları karşılıklı konuşurken süpermarketin karşı kaldırımda durmuşlardı. Yanlarında yeşil ışığın yanmasını bekler gibi duran üç kör vardı. Doktorun karısı onların yüzünde beliren kaygılı şaşkınlığı, belli belirsiz korkuyu fark etmedi. İçlerinden birinin konuşmak için ağzını açtığını, sonra vazgeçtiğini görmedi. Omuzlarını hızla kaldırıp indirdiğini de fark etmedi. Bunu birazdan öğreneceksin diye düşünmüştü kuşkusuz o kör adam. Doktorun karısı kocasıyla birlikte karşıya geçmekte oldukları için ikinci körün neden içeri kimsenin girip çıktığını görmediğini söyledi. Dediğini duymadıkları gibi üçüncü körün ona, "Konuşma alışkanlıkları bunlar. Biraz önce tökezlediğimde sen de bana ayağını bastığın yere neden dikkat etmiyorsun?" demiştin. Aynı şeyi o da yaptı. Görürken edindiğimiz alışkanlıkları sürdürmekten kendimizi alamıyoruz. "Tanrım, bazı gereksiz alışkanlıklarımızı ne zaman bırakabileceğiz?" diye bağırdı önceki kör. Gün ışığı süpermarketin geniş iç alanını ta dibe kadar aydınlatıyordu. Malların sergilendiği rafların neredeyse tamamı işe yaramaz haldeydi. Ortalıkta çöplerden, cam kırıklarından, boş ambalajlardan başka hiçbir şey yoktu. "Tuhaf," dedi doktorun karısı. "Yiyecek hiçbir şey olmasa bile neden burada kimsenin kalmadığını anlamıyorum," dedi. "Gerçekten de öyle, normal değil bu," diye karşılık verdi doktor. Gözyaşı yalayan köpek hafifçe hırladı. Tüyleri yine dikilmişti. Doktorun karısı, "Burada bir koku var," dedi. "Kötü koku her yerde var," dedi kocası. "Öyle değil, bu başka bir koku, çürüme kokusu. Şuralarda bir yerde bir ceset vardır kuşkusuz. Göremiyorum. Öyleyse sana öyle gelmiştir. Köpek yeniden hırlamaya başladı. Nesi var bu köpeğin diye sordu doktor. Sinirli. Ne yapıyoruz? Gidip bakalım. Ceset varsa bir kenara çekeriz. O kadar alıştık ki cesetler bizi artık korkutamaz. Benim için daha da kolay. Ben cesetleri görmüyorum. Mağazayı baştan başa geçip yer altındaki depoya götüren koridorun kapısına vardılar. Göz yaşı yalayan köpek peşlerinden geldi ama zaman zaman durup onları geri çağırır gibi havlıyor, sonra görev bilinci ağır bastığında izlemeyi sürdürüyordu. Doktorun karısı kapıyı açtığında koku daha da yoğunlaştı. Gerçekten çok kötü kokuyor dedi kocası. Sen burada kal, ben hemen dönüyorum. Kadın giderek daha karanlıklaşan koridorda ilerledi. Göz yaşı yalayan köpek, biri onu sürüklüyormuş gibi kadının ardından gitti. Çürüme kokusunu duyduğundan hava elle tutulurcasına ağırlaşmıştı sanki. Doktorun karısı yolun yarısında kustu. Burada neler olup bitti acaba diye kendi kendine soruyordu. İki bulantı arasında. Mahzene açılan madeni kapıya varıncaya kadar bu soruyu kendine birkaç kez mırıldandı. Çektiği bulantıdan yönünü şaşırdığı için ileride dip tarafta parlayan belli belirsiz bir aydınlığı fark edememişti. Oysa şimdi seçebiliyordu. Merdivenin kapısı ile yükleme kapısı arasında zaman zaman küçük alevler titreşiyordu. Midesi şiddetle burkan yeni bir kusma onu yere yıktı. Göz yaşı yalayan köpek uzun uzun uludu, uluması hiç bitmeyecek gibiydi. Mahzendeki ölülerin ağzından çıkan ve koridorda yankılanan son bir inlemeydi sanki. Doktorun kulağına kusma, hıçkırma, öksürme sesleri geldi. Elinden geldiğince çaba göstererek içeri koştu. Tökezledi ve düştü. Ayağa kalktı. Yeniden düştü. Sonunda karısını göğsüne bastırdı. Ne oluyor diye sordu. Tir tir titriyordu. Kadın kocasına götür beni, götür beni buradan ne olur diyordu ve kör olduğundan bu yana ilk kez karısına o rehberlik ediyordu. Onu götürüyordu ama nereye? Bunu bilmiyordu. Bu kapılardan, göremediği alevlerden uzak bir yere. Koridordan dışarı çıktıklarında doktorun karısının sinirleri birden boşandı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu yaşları kurutmaya olanak yok. Ancak zaman ve yorgunluk azaltabilir. Köpek de zaten bu yüzden ona yaklaşmadı. Yalayacak bir el arıyor. Ne oldu diye sordu yeniden doktor. Ne gördün? Ölmüşler diyebildi hıçkırıklar arasında. Kim ölmüş? Onlar ve gerisini getiremedi. Sakinleşmeye çalış, kendine geldiğin zaman konuşursun. Kadın birkaç dakika sonra ölmüşler dedi. Kapıyı açıp bir şeyler mi gördün diye sordu kocası. Hayır, duvarların yarıklarına asılmış gibi duran çok zayıf alevler gördüm yalnızca. Asılı duruyorlardı ve sanki hiç durmadan dans ediyorlardı. Cesetlerin ayrışmasıyla meydana gelen fosforlu hidrojendi o gördün. Sanırım öyleydi. Başlarına ne geldi acaba? Mahzeni keşfettiler kuşkusuz. Yiyecekleri kapışmak için hep birlikte merdivene saldırdılar. O merdivenin basamakları çok kaygandı. Bunu anımsıyorum. Dolayısıyla insan kolayca düşebilirdi. İçlerinden biri kayıp düştüyse hepsi birden kayıp düşmüştür. Varmak istedikleri yere kadar gidememişlerdir belki. Gitmiş olsalar bile merdivenlerin darlığı yüzünden geri dönememişlerdir. İyi ama kapının kapalı olduğunu söyledin. Kapıyı öteki körler kapadı herhalde. Mahzeni dev bir tabuta dönüştüren körler. Aslında benim hatam bu. Elimde torbalarla buradan koşa koşa çıktığımda taşıdığım şeyin yiyecek olduğundan kuşkulandılar ve gidip baktılar mutlaka. Boğazımızdan geçen her lokma bir bakıma başkasının ağzından kapılmış demek. Bu hırsızlığı aşırıya vardırdığımızda ise onun ölümüne neden oluyoruz. Aslında hepimiz birer katil sayılırız. Bu düşünce beni avutmuyor. Sen zaten 6 gereksiz boğazı doyurma sorumluluğunu yüklendin ve bunun sıkıntılarını çekiyorsun. Bu yüzden kendi de bir de kafana yarattığın suçları yüklemeni istemiyorum. Senin gereksiz boğazın olmasaydı benim yaşamımın ne anlamı kalırdı? Geriye kalan 5 boğazı doyurarak yaşamına anlam katardın. Bu daha ne kadar sürerdi? İşte sorun burada. Çok uzun sürmeyecek. Yiyeceklerin hepsi tükenince tarlalara saldıracağız. Ağaçlardaki tüm meyveleri yolacağız. Ellerimizle yakalayabildiğimiz tüm hayvanları öldüreceğiz. Tabii bu arada kedilerle köpekler bizi burada parçalamaya başlamazsa. Göz yaşı yalayan köpek bu sözlere tepki vermedi. Konu onu ilgilendirmiyordu. Kısa süre önce göz yaşı yalayan köpeğe dönüşmüş olmasını getirdi bir ayrıcalıktı bu. Doktorun karısı ayaklarını zor sürüklüyordu. Yaşadığı şok onu halsiz bırakmıştı. Biri bitkin, öteki kör, süpermarketten çıktıklarında kim kimi taşıyor kimse anlayamazdı. Belki de ışığın şiddetinden kadının başı döndü, görme yetisini yitireceğini sandı ama korkmadı. Yalnızca baygınlık geçiriyordu. Yere düşmedi, bilincini bütünüyle yitirmedi. Uzanmak, gözlerini kapamak, rahat rahat soluk almak istiyordu. Birkaç dakika şöyle rahatça dinlenebilse gücünü kuşkusuz toparlayacaktı. Toparlaması da gerekiyordu. Çünkü plastik torbalar hala boştu. Pis kaldırımlara uzanmak istemediği gibi süpermarkete de özellikle geri dönmek istemiyordu. Çevresine bakındı. Sokağın karşı tarafında biraz uzakta bir kilise yükseliyordu. İçinde insanlar vardı kuşkusuz. Tüm öteki kiliselerde de olduğu gibi buranın içinde dinlenilebilecek iyi bir yer olması gerekiyordu. Eskiden öyleydi. Kocasına, gücümü toplamam gerek, beni oraya götür dedi. Nereye? Bağışla, tut beni. Nereye olduğunu söyleyeceğim. Neresi orası? Bir kilise. Birazcık uzanabilsem gücümü toplayacağım. Gidelim. Kiliseye altı basamak merdivenle çıkılıyordu. Doktorun karısının bir yandan kocasına rehberlik ederken öte yandan büyük bir güçlükle tırmandı altı basamak. Bunu da gözden kaçırmayalım. Kilisenin kapıları ardına kadar açıktı. Bu onlar için kurtarıcı oldu. Çünkü önlerine basit bir paravana bile çıkışmış olsa aşılması çok zor bir engel oluştururdu. Gözyaşı yalayan köpek kapının eşiğinde durdu, kararsızdı. Köpeklerin son aylarda çok büyük bir hareket özgürlüğüne kavuşmuş olmalarına karşın, gözyaşı yalayan köpek kendi türüne öteden beri uygulanan ve her köpeğin zihnine genetik olarak kazınmış olan kiliseye girme yasağı yüzünden kapıda duraksamıştı. Bunun bir başka nedeni de bir köpeğin nereye giderse gitsin, özünde taşıdığı bir başka genetik kodun buyruğu doğrultusunda kendi alanını belirlemek zorunda oluşuydu herhalde. Bütün bunlar şu anlama geliyordu. Gözyaşı yalayan köpeğin ataları çok eski dönemlerde ermişlerin mide bulandıran yaralarını, ermişliklerinin kilisece kabul edilip henüz ermiş ilan edilmeden önceki yaşamlarında özveriyle yalayarak bu kişilere iyi hizmetler vermişler ve bunu çıkar gözetmeksizin iyilik yap denize at düşüncesiyle yapmışlardı. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bedeninde ve hatta ruhunda isterse sayısız yara olsun her önüne gelen dilencinin ermiş katına yükselmesine olanak yoktu. Ayrıca bütün bu yaraları yalamaya köpek dili bile yetmezdi. Sonuçta kilisenin kapıları köpeklerin suratına kapanmış, dolayısıyla bu hizmetler de fena halde güme gitmişti. Gelin görün ki bu köpek bu kutsal yere girmeyi geçiriyordu aklından. Kapı açıktı. Kapıyı bekleyen kimse de yoktu ortalıkta. Üstüne üstlük bunu yapması için ağır basan bir neden de vardı. Gözyaşı döken kadın içeri girmişti. Bu işi kendini sürükleye sürükleye nasıl başardı bilemiyoruz. Kocasına tut beni dedi. Kilise ağzına kadar doluydu. İçeride adım atacak bir karış yer yoktu. Hatta koskoca kilisede insanın başına koyabileceği tek bir taş bile yoktu denebilir. Ne var ki gözyaşı yalayan köpek bir kez daha imdada yetişti. İki hırlayı bir havlayarak ve bunu hiçbir kötülük gözetmeden yaparak kadına kendini zemine bırakacak kadar bir yer açıverdi. Bedeni direncini yitirmiş, gözlerini iyice yummuştu. Kocası nabzını tuttu. Biraz zayıf olmakla birlikte düzenli atıyordu. Sonra onu kaldırmaya çalıştı. Biçimsiz yatmıştı. En kısa sürede beynine kan gitmesi, bu kanın beyin damarlarında dolaşması gerekiyordu. Yapılacak en iyi şey onu oturtmak, başını dizlerinin arasında tutmak, sonra da doğaya ve yer çekimine bel bağlamaktı. Birkaç başarısız denemeden sonra onu oturtmayı başardı. Doktorun karısı birkaç dakika sonra derin bir soluk alıp belli belirsiz kıpırdandı. Kendine gelmeye başlıyordu. Henüz ayağa kalkmamalısın dedi kocası. Başını bir süre eğik tut. Ne var ki kadın kendini toparlamış, baş dönmesinden iz kalmamıştı. Gözleri gözyaşı yalayan köpeğin yatmak amacıyla birkaç enerjik dil darbesiyle yalayıp temizlediği döşeme taşlarını seçmeye başlamıştı. Damarlarındaki kanın bedeninde emin ve düzenli biçimde dolaştığından emin olabilmek için başını kilisenin zarif sütunlarına yüksek tavanına kaldırdı. Sonra şimdi daha iyiyim dedi. Ne var ki aynı anda delirdiğini sandı ya da baş dönmesi geçmişti ama bu kez de sanrılar görmeye başlamıştı. Çünkü gözleriyle gördükleri gerçek olamazdı. Çarmıha gerilmiş adamın gözlerinde beyaz bir bant vardı. Onun yanında kalbi 7 kılıç darbesiyle delinmiş kadının gözlerinde de beyaz bant vardı ve gözleri bantlı olanlar yalnızca o adamla o kadın değildi. Kilisedeki tüm resimlerin de gözleri bantlanmıştı. Heykellerin başları göz hizasında beyaz bir kumaşla sarılmıştı. Resimlerdeki insanların gözlerine beyaz boya ile bant çekilmişti. O resimlerden birinde kızına okuma öğreten bir kadın vardı ve ikisini de gözleri bantlıydı. Ve açık tuttuğu kitabın üzerinde küçük bir çocuğun oturduğu bir adam vardı. ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve elinde üç anahtar tutan uzun sakallı bir ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Ve bedeni kılıç darbeleriyle delinmiş bir başka adam daha vardı ve gözleri bantlıydı. Ve elinde yanan bir fener tutan bir kadın vardı ve gözleri bantlıydı. Ve ellerinde, ayaklarında ve göğsünde yaralar olan bir başka adam vardı ve gözleri bantlıydı. Ve onun yanında da aslanlı bir adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve kuzulu bir başka adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve kartallı bir adam vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve yere düşmüş boynuzlu ve keçi ayaklı bir adamın üstüne çıkmış, elinde bir mızrak tutan bir adam vardı. Ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve elinde terazi tutan bir adam vardı ve gözleri bantlıydı. Ve elinde beyaz bir zambak tutan bir ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Ve kınından çıkardığı kılıcına yaslanmış bir başka ihtiyar vardı ve gözleri bantlıydı. Ve güvercinli bir kadın vardı ve ikisinin de gözleri bantlıydı. Ve iki elinde iki karga tutan bir adam vardı ve üçünün de gözleri bantlıydı. Gözleri bantlı olmayan tek bir kadın vardı. Onun da oyulmuş gözleri elinde tuttuğu gümüş bir tepsinin üstünde duruyordu. Gördüklerini söylediğimde bana inanmayacaksın. Kilisede yer alan tüm resimlerdeki gözler bantlanmış. Çok tuhaf. Neden böyle yaptılar acaba? Nereden bileyim? Bunun belki de ötekiler gibi kör olacağını anladıktan sonra umutsuzluğa kapılan bir inanç sahibi yapmıştır. Belki de kilisenin papazı haklı olarak körler bu resimleri göremeyeceğine göre resimler de körleri görmemeli diye düşünmüş ve bütün gözleri bantlamıştır. 31. ayrımın sonu sayfa 349.